kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurlarının Temel Eğitim Ders Notları 2. Özgen Matbaacılık 0312 341 62 36. Yenilenmiş ve güncellenmiş 13. baskı. Ankara, Ağustos 2013. Bu kitap 276 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Eylül 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. İlk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim. Bu ders notları 21-2983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilerek 27-6983 tarihli ve 18.090 sayılı resmi gazetede yayımlanan aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmeliğin 18. ve 19. maddeleri gereğince Temel Eğitim Kurulu tarafından ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim mezunları için ortak kullanılmak üzere hazırlanmış veya hazırlattırılmış olup Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda söz konusu kurul tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yenilenmiş ve güncellenmiştir. Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri. 1. Devlet mallarının korunması. A. Giriş. Kamu hizmetlerini yerine getirilebilmesi için bu hizmetleri yerine getirecek personelin yanı sıra taşınır ve taşınmaz mallara da ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir yeri olan bu malların günümüzde önemli miktarlara ulaştığı görülmektedir. Kamu malları birbirinden farklı fonksiyonları olan birçok mal çeşidini içinde barındırmaktadır. Bu malların edinilmesi, elden çıkarılması ve bunlardan faydalanılması farklı hükümlere tabi bulunmakta ve görevlerinin gerekli kıldığı veya malın özelliğinden kaynaklanan farklı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç göstermektedir. Medeni Kanun'un 715. maddesinde sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi ispatlanmadıkça yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir. Hükmüne yer verilerek devlet mallarına ait hükümlerin özel bir kanunla düzenleneceği belirtilmekle birlikte günümüze kadar böyle bir kanun yapılamamıştır. B. Temel kavramlar. 1. Kamu malları. Kamu mallarının yasal bir tanımı yoktur. Nelerin kamu malı olacağı ve bunlara hangi hükümlerin uygulanacağı konusunda anayasada, medeni kanunda ve bazı özel kanunlarda hükümler bulunmakla birlikte bu hükümler kamu mallarının tümünü kapsayacak ve düzenleyecek nitelikte değildir. Kamu mallarını sahipsiz mallar, orta malları ve hizmet malları olarak üçe ayırmak mümkündür. A. Sahipsiz mallar. Bu mallar herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan mallardır. Bunlar özel mülkiyete geçirilmeye elverişli olmayan, hiç kimsenin egemenliğine bırakılmayacak nitelikte olup kamu hukukunun düzenleme alanına giren mallardır. Bunlar tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar, akarsular ve yatakları, kıyılar, genel sular, ormanlar, tabii servet kaynakları, tarih, kültür ve tabiat varlıkları olarak sayılabilir. B. Orta malları. Orta malları devlet veya bir kamu tüzel kişisi tarafından herkesin ya da bir toplumun bir kesiminin doğrudan doğruya yararlanmasına tahsis edilen yerlerdir. Bu malların bir kısmı tahsis, bir kısmı da geleneksel bir biçimde başlangıcı bilinmeyen bir zamandan beri kamunun yararlanmasına sunulmuş, tapuya tesciline gerek olmayan mallardır. Bu mallarda özel mülkiyete konu olamaz, alınıp satılamaz, zaman aşımı ile kazanılamaz nitelikteki mallardır. Bunlar yollar, köprüler, meydanlar, pazar, panayır yerleri gibi yerlerdir. C. Hizmet malları. Hizmet malları, kamu hizmetlerinin aracı olarak bir kamu hizmetine, o hizmetin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak biçimde bağlanmış olan taşınmazlardır. Başka bir ifadeyle, hizmet malları, kamu kurumlarının özel mülkiyetinde olan mallar olarak tanımlanabilir. Hizmet malları, hizmeti gören kamu tüzel kişisi adına tapuya tescillenir. Bir kamu tüzel kişisi adına tapuya tescili yapılan bir malın, başka bir kamu tüzel kişiliğine tahsisiyle de, o mal hizmet malına dönüştürülebilir. Hizmet malları, kamulaştırma, satın alma, bağışlama yoluyla bu niteliğe sahip olabileceği gibi, yetkili bir merciğin tahsisi yoluyla da hizmet malı niteliği kazanırlar. Bu tür hizmet mallarının bir kamu kuruluşu adına tapuya tescili, bu malları o kuruluşun özel malları haline getirmez. Kamu hizmetinin görülmesiyle sıkı sıkıya ilişkili olduğu sürece, diğer kamu malları gibi alınıp satılamaz ve özel mülkiyete konu olamazlar. Okullar, hastaneler, adliye sarayları, belediye sarayları, kütüphaneler, cezaevleri, hükümet konakları hizmet mallarına örnek olarak verilebilir. Ayrıca savaş, araç ve gereçleri gibi taşınır mallar da hizmet malı kategorisinde yer almaktadır. 2. Kamu mallarının özellikleri. A. Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz. Kamu malları, kamu hizmetlerine veya kamunun kullanımına ayrılmış mallar olmaları nedeniyle, bu yapılarını korudukları sürece alınıp satılamazlar, kazandırıcı zaman aşımı ile elde edilemezler. Kamu malları, trampa edilemezler, bağışlanamazlar, haczedilemezler, ipotek edilemezler ve işgal yoluyla iktisap edilemezler. B. Kamu malları, tapuya tescil edilemezler. Kamu mallarından sahipsiz ve orta malları hiçbir suretle tapuya tescil edilemezler. Herhangi bir şekilde kaydedilmiş olsalar bile özel mal niteliği kazanamazlar. Örneğin sahipsiz mallar kategorisi içinde yer alan ormanlar Türk hukuk sistemine göre tapuya tescil edilmekle birlikte devletin özel malı değildir. Kamu malları içinde yer alan hizmet malları ise tapuya tescil edilmekle birlikte tahsis işlemi yürürlükte kaldığı müddetçe kamu malı statüsünü korumaktadırlar. Bunların tapu kütüğüne yazılmaları esas itibariyle devletin özel malı olmalarındandır. Ancak tahsis işlemiyle kamu malı haline dönüşmektedirler. C. Kamu malları kamulaştırılamazlar. Bir malın kamulaştırılabilmesi için o malın özel mülkiyete ait olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle kamulaştırma özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz malın kamu yararı için devlet mülkiyetine geçirilmesidir. Kamu malları özel mülkiyete konu olmadıklarından böyle bir işleme tabi tutulamazlar. Ç. Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir. Kamu malları aynı zamanda bir milli servet olmaları sebebiyle özel hukuk hükümlerinden ayrı bir statüye tabidirler. D. Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir. Kamu mallarından sahipsiz mallardan herkesi serbestçe yararlanabilir. Bunun için herhangi bir izne gerek olmadığı gibi ücret de alınmaz. Orta malları için de durum aynıdır. Ancak hizmet mallarından kişiler özel olarak yararlandıklarında kısmen de olsa çeşitli adlar altında bir bedel alınır. 3. Devletin özel malları. Devletin özel malları kamu hizmetlerinin görülmesinde doğrudan doğruya bir rol oynamayan, halkın yararlanmasına tahsis edilmemiş, sadece sağladıkları gelir nedeniyle kamu yararı sağlayan mallardır. Bu mallar devletin iktisadi işletmeleri, haralar, tohum üretme ve ıslah çiftlikleri, gelir getiren kiraya verilebilen taşınmazlar, para, kıymetli kağıt ve bunun gibi iktisadi değerlerdir. Bu malları hizmet mallarından ayırabilmek için kullanılan en önemli kıstas, bunların doğrudan doğruya bir hizmetin görülebilmesi için tahsis edilip edilmemiş olmasıdır. Devletin özel malları hakkında kural olarak özel hukuk hükümleri uygulanmakla birlikte tam anlamıyla özel hukuk hükümlerine tabi tutulmayıp bir takım istisnai kuralların da uygulanması söz konusudur. Bunun nedeni bu mallar üzerinde devletin mülkiyet hakkından başka denetim ve gözetim yetkisinin de olmasıdır. Devletin özel malları, devletin kamu mallarından farklı olarak hazzedilebilirler ve tapuya teslim edilirler. Devletin özel malları bedelsiz devredilemez. 4. Devletin taşınır malları. Devlet malları sadece taşınmaz mallardan ibaret değildir. Bir kamu hizmetiyle sıkı ilişkileri ve bağlılıkları itibariyle taşınır mallar da devlet malları kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede tarihi ve kültürel değeri olan taşınırlar ile resmi dairelerdeki masa, sandalye, dolap, yazı ve hesap makinesi, bilgisayar gibi demirbaş eşya ve malzemeler de devletin taşınır mallarındandır. Kara, deniz ve hava taşıtları, gümrüğe terk edilen eşyalar da devletin taşınır malları içinde yer almaktadır. Bir taşınırın devletin taşınır malı sayılmasının tek ölçütü, o taşınırın devlete veya kamu kurum ve kuruluşlarından birisine ait olmasıdır. Taşınır mallarda mülkiyetin karinesi zilyetliktir. Zilyetliği elinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşu o taşınırın maliki sayılır. Ancak motorlu kara taşıtları, trafik sicilini, uçaklar uçak siciline, gemiler ise gemi siciline kaydedilmektedir. Taşınır bir malın devlet malı olması, o taşınırın bir takım ayrıcalıklı hükümlerden yararlanmasını gerektirmektedir. Örneğin, devlet mallarından kamu mallarının hazzedilmezlik ilkesi bunlar için de geçerlidir. Medeni hukukun, bir taşınırın zilyetliğini iyi niyetli ve malik olmak üzere devralan kimse, o şeyin maliki olur hükmü, devletin taşınır malları için geçerli değildir. C. Devlet mallarının korunması. Devlet mallarının korunması, koruyucu, iyileştirici ve düzenleyici nitelikte, yönetsel koruma şeklinde olabileceği gibi, yargıda dava açılması, açılan davaları izleyerek gerekli savunmaların yapılması, yargısal koruma şeklinde de olabilmektedir. 1. Yönetsel koruma. Devlet mallarının yönetsel açıdan korunması, söz konusu malların taşınır ve taşınmaz mal oluşlarına göre farklılıklar taşımaktadır. A. Taşınır malların korunması. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 48. maddesine göre kamu idareleri taşınır malların yönetimi, kaydı, korunması ve kullanımından sorumlu bulunmaktadır. Taşınır malların özelliğinden ve olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır mal teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve verilen zarardan sorumludurlar. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 5018 sayılı kanunun bu genel hükmü dışında devletin taşınır mallarının yönetsel açıdan korunması bir takım kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanmaktadır. Devletin taşınır mallarının korunması ile ilgili çok sayıda düzenleme mevcuttur. Bunlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, madde 148, 149, 151, 153. 6831 sayılı Orman Kanunu, madde 91, 114, 141. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, madde 23, 24, 30, 75. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, madde 2, 3, 8, 9, 19-25, 32-34. 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, madde 1, 2, 20-26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 12. Ve devlete ve kişilere memurlarca verilen zararların mevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak diğer işlemler hakkında yönetmelik. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, madde 91. 3213 sayılı Maden Kanunu, madde 36. 6326 sayılı Petrol Kanunu, madde 5, 7. 167 sayılı Yeraltı Suları hakkındaki kanun, madde 1, 18. 7478 sayılı Köy İçme Suları hakkındaki kanun, madde 11, 16. 831 sayılı Sular hakkında kanun, madde 5, ek madde 7. 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile Kaplıcalar hakkında kanun, madde 2, ek madde 5. 3078 sayılı Tuz Kanunu, madde 1, 28. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması hakkında kanun, madde 1. Ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik. B. Taşınmaz malların korunması. Devletin taşınmaz mallarının korunmasına yönelik olarak 5018 sayılı kanunun 44. maddesinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ile ilgili kanunlarında düzenlenir denilmektedir. Bu genel hüküm devletin özel mallarının korunmasını kapsamamaktadır. Devletin taşınmaz mallarının korunmasına yönelik olarak çok sayıda mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, madde 151-154, 2872 sayılı Çevre Kanunu, madde 9-20-28, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, madde 8-13, 442 sayılı Köy Kanunu, madde 2-12-13 ve Köy Korucuları Yönetmeliği, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, madde 12-15-20, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, madde 9-65-75, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, madde 3-4, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, madde 6-36, 2946 sayılı MA Kanunu, madde 19, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, madde 18-37, 2929 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, madde 3, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, madde 713-715, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, madde 75 ve devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri aynı hak tesis, ecri misil ve tahliye yönetmeliği. 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun. Madde 2-3-15 ve taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanunun uygulama şekli ve esaslara dair yönetmelik. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, ek madde 9 ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 281. 2495 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanun, madde 1 ve sabotajlara karşı koruma yönetmeliği. 2. Yargısal koruma, devlet mallarına yönelik tehlikelerden en sık görüleni insan faktöründen kaynaklanan el atmalardır. El atmalar, işgal, bina veya benzeri tesisler inşa etme, devlet mallarının kişisel mülkiyete geçirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu gibi durumlarda el atmanın önlenmesi davası, topu iptal davası, yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası, zarar ve ziyan için tazminat davası, fuzuli işgal için ecri misil davası gibi dava yolları kullanılarak devlet malları korumaya çalışılmaktadır. Ancak devlet mallarının yargısal korunmasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmaktadır. Devlet mallarına karşı işlenen suçların takip ve soruşturmasının uzun zaman alması. Verilen cezaların caydırıcılığı sağlayacak boyutta olmaması. Kadastro çalışmalarının bitirilememesi. Sağlıklı bir kayıt ve envanter sisteminin kurulamaması. Yönetsel ve yargısal korumanın yanı sıra kamu mallarının etkin bir şekilde korunabilmesi için topluma kendi malına sahip olma bilincinin aşılanması gerekmektedir. 2. Tasarruf tedbirleri. A. Tasarruf tedbirleri uygulamasında tasarruf genelgelerinin önemi. 1. Tasarruf genelgelerinin dayanak, kapsam ve fonksiyonları. A. Hukuki dayanak. Tasarruf genelgeleri ekonomik kriz dönemlerinde olduğu kadar, normal dönemlerde de yıllardan bu yana kurum ve kuruluşların bütçelerinde yer alan muhtelif harcama kalemlerindeki ödeneklerin kullanımı konusunda farklı muhteva ve önlemler içermek suretiyle uygulanan ve yürürlülüğü süreklilik kazanarak adeta bütünleşmiş bir düzenleyici işlem durumundadır. Başbakanlığın tasarruf önlemlerini öngören düzenleyici mahiyette genelgeler çıkarma yetkisi, Anayasanın 112. maddesi, 3056 sayılı kanunun 1. maddesi ve 2. maddesinin A ve B fıkraları ile 4. maddesi hükümlerine dayanmaktadır. B. Kapsam. Tasarruf genelgeleri güvenlik, asayiş, istihbarat, doğal afetlerle ve geri kalmışlıkla mücadele ve temel eğitim faaliyetleri gibi bir takım istisnalar dışında kamu iktisadi teşebbüsleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. C. Fonksiyonları. Genelgeler ile bazı harcamalara yasaklama getirilebilmekte, bazı harcamalar başbakanlık iznine bağlanabilmekte, bazı harcamalar ise sınırlandırılabilmektedir. Kurumların bazı bütçe ödeneklerinin kullanımı konusunda tasarruf genelgeleriyle önlem alınmaya gidilmesinin sebepleri arasında, bazı giderlerin disipline edilmesi ve bazı ödeneklerden tasarruf sağlanması şeklindeki temel amaçlar yanında, bütçe ödenek tahsislerinin gerçek ihtiyaçlara nazaran ve rasyonel bir şekilde yapılamıyor olması, kurumların tahsis edilen ödeneklerin ne olursa olsun harcama eğiliminde bulunmaları, bütçenin tüm kamu harcamalarını kapsamıyor olmasının yarattığı kontrolsüzlüktür. 1. Bazı giderlerin disipline edilmesi. Uluslararası ve şehirler arası görüşmeleri açık bulundurulabilecek sabit telefonlar, mobil telefon tahsis edilebilecek makamlar ve bunların görüşme ücretleri, günlük gazete alımları, ödeneklerin aşılmaması, kalemler arası ödenek aktarılmaması gibi hususların disipline edilmesi tasarruf genelgeleri sayesinde mümkün olmaktadır. Disipline edici fonksiyon gören önlemler genellikle sınırlayıcı mahiyette olmaktadır. 2. Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde genelgeler marifetiyle demirbaş alımı, yatırımlar ve sair hususlarda kurum bütçelerinde yer alan ödeneklerin harcanmasının kısıtlanması ve böylece pozitif tasarruf sağlanması amaçlanabilmektedir. Bu amaca yönelik önlemler yasaklayıcı veya izne bağlayıcı mahiyette olmaktadır. 3. Kurumlar üzerinde caydırıcı etki. Tasarruf genelgeleri kurumlar üzerinde mevcudiyetleriyle dahi kısmi de olsa caydırıcı bir etki icra edebilmektedir. Bu caydırıcı etki yasaklanmış veya izne bağlanmış hususlarda müracaatta bulunulmaması, merkez ve taşra teşkilatlarının zorunlu olmayan ama tedbir yokluğunda yönelebilecekleri sarfiyatlardan imtina etmeleri biçimde tezahür etmektedir. 2. Tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulama nedenleri. Ülkemizde tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulanmasını zorunlu kılan nedenlerin başında, kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir şekilde tahmin edilememesi gelmekteydi. Uygulamaya konulan analitik bütçe sistemiyle herhangi bir kamu kuruluşunun en küçük alt biriminin gider bütçeleri bizzat kendileri tarafından hazırlandığı için amaç-ihtiyaç ilişkisi daha rasyonel gerekçelere dayalı olarak tespit edilmekte ve bunun doğal bir sonucu olarak gider bütçeleri daha gerçekçi bir şekilde hazırlanmaktadır. Tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulanmasını zorunlu kılan bir diğer neden ise kamu kuruluşlarının harcamacı eğilim göstermesi ve kamu yöneticilerinin sorumluluk anlayışlarındaki bozulmalardı. Diğer bir ifadeyle müeyyideden yoksun vicdani bir zarardan sorumluluk anlayışının var olmasıydı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri bütçelerini hazırlarken kendilerince üretilmekte olan mal ve hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğini artırıcı nitelikteki harcamalara öncelik vermeleri ve zaman kaybına neden olunmadan bu amaca yönelik harcamaların bir an evvel gerçekleştirme gayeti içinde olmaları gerekmektedir. Bu, kamu harcamalarından beklenen faydanın artmasına yardımcı olacaktır. Ancak uygulamalarda özellikle kamu harcamalarının tespit edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesinde yetkiye sahip kamu yöneticilerinin gerek bütçe hazırlanırken gerekse ödeneklerin harcanmasındaki öncelik anlayışı ve yöneticilerin kamu kaynaklarına bakışı büyük önem taşımaktadır. Bir kamu yöneticisi kamu harcamalarını yaparken cebindeki kendi parasına gösterdiği ölçüde titiz davranırsa, kamu harcamalarındaki öncelikleri gerçek ihtiyaçlara göre belirlerse bu harcamalardan beklenen maksimum fayda daha kolay sağlanacaktır. Kamu harcamalarındaki israf ve verimsizlik bu harcamaları yapacak olan kamu yöneticilerinin kişisel anlayış ve bakış açılarıyla doğrudan ilgilidir. Yeni uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun gerekli özenin gösterilmemesi yoluyla meydana gelebilecek zararların İlgililerden tahsiline imkan veren hükmüyle müeyyideli bir sorumluluk anlayışının tesis edilmesi sağlanmıştır. Uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve bunun sonucunda analitik bütçe sistemine geçilmesi tasarruf tedbirleri genelgelerinin uygulamaya konulmasını gerektiren temel nedenlerden birçoğunu ortadan kaldırdığı için sadece bütçe sistemiyle disipline edilemeyecek harcamalar tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamına alınarak bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmıştır. 3. Program bütçe sisteminden analitik bütçe sistemine geçişin tasarruf tedbirleri genelgeleri üzerindeki etkileri. Bilindiği üzere ülkemizde bütçe sistemi değiştirilmiş, program bütçe sistemi terk edilerek analitik bütçe sistemine geçilmiştir. Program bütçe sisteminde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri, o kuruluşun merkezi bir birimi tarafından bütçe hazırlama rehberinde belirtilen kriterlere göre genellikle bir önceki yıl bütçe ödeneğini belli bir oranda artırmak suretiyle hazırlanmaktaydı. Burada bir önceki yıl bütçesinde var olan bir ödeneğin bir sonraki yıl bütçesinde yer alıp almaması yönünde bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Gerçekten böyle bir ödeneğe ihtiyaç var mıdır? Bir önceki yılda bütçede yer almasını gerektiren nedenler hala varlığını sürdürüyor mu? Bu soruların cevabı göz önünde bulundurulmadan, olur da ihtiyaç duyulursa mantığıyla genellikle cari nitelikli ödeneklere bir sonraki yıl bütçesine yer verilmesi yoluna gidilirdi. Bu şekilde hazırlanan bir bütçenin ne kadar gerçek ihtiyaçların tatminine yönelik bir disiplin anlayışıyla hazırlandığı tartışma konusuydu. Gerek bütçenin hazırlanmasında, gerekse bütçe ödeneklerinin kullanılmasına doğabilecek kamu zararlarından doğrudan sorumluluk anlayışının hakim olmadığı bir mali sistemin disiplininden ve etkinliğinden söz edilemez. Program bütçe sisteminin dayandığı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nda zarardan sorumluluk hususu sadece usulsüzlük yapılarak devletin zararı uğratılması hali için düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu sistemde usulsüzlük yapmadığınız sürece israf niteliği taşıyacak, gereksiz harcamaları yapmanızın bir müeyyidesi bulunmamaktaydı. Program bütçe sisteminde kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir şekilde tahmin edilememesinin diğer bir sebebi de bütçe gelir ve giderlerinin nakit esasına dayanmasıydı. Buna göre her gelir tahsis edildiği yıl, her gider ise yapıldığı yıl bütçesine kaydedilmekteydi. Bu durum, bütçe rakamlarında büyük sapmalara neden olmakta, kesin hesaplarla bütçeler arasında ciddi farklılıkların doğmasına neden olmaktaydı. Program bütçe sisteminde bütçeye ilişkin istatistiki verilerin her türlü ihtiyaca cevap verecek düzeyde bir kodlama sistemine sahip olmaması, herhangi bir kamu kuruluşu biriminin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesine imkan vermemekte, hangi kamu hizmeti için ne kadar harcama yapıldığı tespit edilememekte ve bazı yönetsel kararların alınamamakta, bunun doğal sonucu olarak kamu kaynakları etkin kullanılamaktaydı. Yukarıda anlatılan program bütçe sisteminden kaynaklanan olumsuzlukların kısmen de olsa giderilebilmesi için ülkemizde 1991 yılından 2002 yılına kadar geçen 11 yıl boyunca toplam 38 adet oldukça kabarık ve her türlü kamu harcamasını kapsayacak şekilde geniş kapsamlı tasarruf tedbirleri genelgeleri uygulamaya konulmuştur. Mali sistemden kaynaklanan olumsuzlukların tasarruf tedbirleri uygulamaları, bütçe ödeneklerinin bloke edilmesi, bütçe başlangıç ödeneklerinden büyük oranlarda kanuni kesinti yapılması gibi önlemlerle giderilememesi sonucu, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini, mali saydamlık ve disiplini sağlayacak yeni bir bütçe sistemine geçişi zorunlu hale getirmiştir. 4. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen analitik bütçe sistemi. Bu düzenleme ile bütçenin kapsamı genişletilmiş, hemen hemen geniş anlamda destekli bütçe büyüklüğüne ulaşılmıştır. Merkezi yönetim bütçesi, eski katma bütçenin genel bütçe içine alınması yoluyla mali disipline kavuşturulmuştur. Yeni analitik bütçe sisteminde bütçeler hazırlanırken ve uygulanırken uyulması gereken ilkeler de değiştirilmiştir. Bütçeler, stratejik plana uygun olarak performans kriterlerine göre hazırlanmakta, uygulanmakta ve kontrol edilmektedir. Bütçeler hazırlanırken gelecek 2 yılın tahminleriyle birlikte hazırlanmakta ve maliye politikasının etkinliğinin artırılması, mali şeffaflık ve disiplinin sağlanması, iktidar icraatlarında belirliliğin ve güvenirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu bütçe sisteminde ödenekler belirli giderleri karşılamak için değil, önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için tahsis edilmektedir. Bu uygulamanın ademi tahsis yöntemiyle karıştırılmaması gerekmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile zarardan sorumluluk konusunda yeni bir düzenleme yapılarak zararın sorumlularını ödettirilmesi hükme getirilmiştir. Böylece kamuya zarara uğratan personel bu zararın bedelini ödeyecektir. Daha önce değindiğimiz gibi eski düzenleme olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nda zarardan sorumluluk hususu sadece usulsüzlük yapılarak devletin zarar uğratılması hali için söz konusuydu. Buna ilaveten yeni kanunla gerekli özenin gösterilmeyerek devletin zararı uğratılması gibi daha özel ve performans esaslı düzenleme yapılmıştır. Bu durumda kamu kaynaklarının eski uygulamaya göre kamu personeli tarafından daha yüksek bir sorumluluk anlayışı içinde kullanılması sağlanmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle Kamu personeli gereksiz ve israf niteliği taşıyacak nitelikteki harcamalardan kaçınacaktır. Analitik bütçe sisteminde daha önce değinilen nakit esasının sakıncalarını gidermek için tahakkuk esasına geçirmiştir. Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın bütçesinde gösterilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bütçe gelirleri tahsis edildiği yıl, bütçe giderleri ise ödendiği yıl bütçesinde muhasebeleştirilir. Böylelikle, bütçelerde meydana gelen sapmaların önüne geçilerek, bütçeler ile kesin hesaplar arasındaki fark mümkün olduğunca azaltılmakta, her yıl ne kadar mali işlem yapıldığı net olarak ortaya konularak, bu sistem sayesinde kurumlara ilişkin düzenlenecek istatistiksel veriler daha anlamlı hale gelmektedir. Yeni analitik bütçe sistemi ile bütçelerin kod yapıları da değiştirilmiştir. Uluslararası standartlara göre hazırlanan bu kod yapısı ile performansa dayalı mali sistemin altyapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Harcama ve borçlanma kodlanması olarak tanımlanan bu sistemde kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi, ekonomik olmak üzere 4 çeşit sınıflandırma esası kabul edilmiştir. A. Kurumsal sınıflandırma. Bakanlık ve eşdeğer kurumlar düzeyinde siyasi ve idari yükümlülüğün yanı sıra performans sorumlularının tespitine yönelik bir kodlamadır. B. Fonksiyonel sınıflandırma. Devlet faaliyetlerinin tümünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi amaçlanmıştır. C. Finansman tipi sınıflandırma. Yapılan harcamanın hangi kaynaktan karşılandığını göstermektedir. Ç. Ekonomik sınıflandırma. Devlet faaliyetlerinin milli ekonomi üzerindeki etkisini tespite yöneliktir. Bu tür sınıflandırmadan amaç, devletin mali işlerine ilişkin en ayrıntılı istatistiksel verilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.